New Expert Meets Up.
Çok detaylıydı, ayrıntılıydı. Ama gene de aklınızda soru işaretleri olabilir. Merak ettiğiniz, Yakup Hoca'ya sormak istediğiniz şeyler olabilir. Öncelikle onlara, size soracağım bunları. Bizim de biriktirdiğimiz birkaç sorumuz vardı. Bir haftaya yakın bir süredir soru topluyoruz zaten Yakup Hoca için. Sorunuz varsa alabiliriz.
Bu arada soru sormak için mikrofon var mı, yoksa nasıl yapacağız? Onu verin. Okey, tamam.
Tamam, ben de verebilirim ya. Siz de oturun bence, ben veririm. Rahat olun. O zaman ben ilk sorumla başlıyorum. Bu arada aklınıza gelen bir şey olursa bölüp sorular arasında ekleyebilirim. Tamam, sizinle başlayalım.
Soru orada da var galiba. Sizde var değil mi? Tabii, ben linki ekiple paylaşacağım. PDF halini alabilirsiniz. İnceleyin. Tepe tepe kullanın. Bir tek PDF'te bazı slaytlarda böyle küçük animasyonlar vardı. Onlar merge ediyor. O kadar idare edeceksiniz artık.
Sanırım sizin de bir sorunuz var.
Sherpa ismi bildiğim kadarıyla bu Nepal'deki dağlardaki yerli köylülere veriliyor.
Doğru.
Şirketinize böyle bir isim koymanızdaki, yani siz ne düşündünüz böyle isim koyarken?
Anlatayım. Demin Evren Hoca da sormuştu onu. Duyamayacak ama ona bir daha anlatırım. Benim ilk girişim Keyfruit isminde bir girişimdi. Şu hani raftaki meyve meşhur. O zaman iki ortağım vardı. İsim bulmaya çalışırken ben Sherpa olsun mu demiştim. O ne ya, Perpa falan gibi. Perpa diye bir yer var İstanbul'da. Elektrikçiler Çarşısı bu arada. Gülmüşlerdi ama arkasındaki hikaye yüzünden aslında önermiştim onu. Şimdi teknik tanımı bir kavim aslında Sherpa. Everest'te, Nepal'de yaşıyorlar. Ve siz bir dağcı olarak zirve yapmak istediğinizde Everest'te bir Sherpa size yol gösteriyor. Aslında rehberlik ediyor. Bugün bavul da taşıyorlar, çanta da taşıyorlar, yemek de yapıyorlar ama onların tarihçesi bu zorlu dağda dağcıların yukarıya çıkıp kendi amaçlarını başarmaları için yardım etmekten geliyor. Ve onların karmaları gereği, o inanışları gereği bir insanı kendi hedefine ulaştırmak en büyük tatmin. Bizim yaptığımız iş ilk firmada da öyleydi, bunda da öyle. Aslında başkaları için çalışmak. Bu kullanıcı da olabilir, projenin sahibi de olabilir. Ve de aynı şarpalarda olduğu gibi kimse dağcı dışında ona rehberlik edeni bilmez. Bizim bugün 500'ün üstünde proje oldu Sherpa'da. Görebildiğiniz kısmı %5'idir. Yani gösteremiyoruz hiçbir şekilde. Son kullanıcı hele hiç bilmiyor yaptığımız işi. Eğer ki bundan müzdarip oluyorsanız Sherpa olamıyorsunuz. Yani tribüne oynadığınız zaman Sherpa'lık olmuyor işin içinde. Bizim ekibin kültüründe de oturtmaya çalıştığımız ilk günden beri olgu buydu. Bunu kabul ederek gel buraya. Eğer tribüne oynayacaksan bu takımda yerin yok açıkçası. O yüzden isimle misyon çok doğru örtüştü. Oradan geliyor.
Ben şunu merak ediyorum. Sherpa blogda içerik yazıyorken belirlediğiniz bir strateji var mı? Mesela biz içerik yazarken biraz daha şey üzerinden gidiyoruz. Ben diyorum ki Google'da aradığımda kolayca bulamayacağım ya da insanların işte okurken zorlanacağı bir kaynaktan yola çıkarak yazayım ya da bir konuda yazayım. Mesela İngilizce oluyor, çok fazla anlaşılamayabiliyor. İşte bunu Türkçe'de yazalım diyoruz ya da işte Google'da aratıyorum, cevabını bilemiyorum, bulamıyorum sorunun. Diyorum ki neden bu konu hakkında biz içerik yazmıyoruz? Hadi bununla ilgili bir içerik yazalım diyoruz. Sherpa Blog'da siz içerik yaratırken ne gibi bir yol izliyorsunuz?
İlk yola çıktığımızda okuduklarımızdan anladıklarımızı yazıyorduk. Deli gibi okuyorduk açıkçası. 2013'ler. Benim o zamanki derdim, ekip bizim okur yazarlığı yüksek bir ekip. Ama blokta yazarlığı düşüktü. Dolayısıyla ilk başta sadece okuduklarını yazdırmak için bir çaba sarf ettik. İlk 2-3 yıl hatta. Hiç Sherpa'nın bir haberini yazmadık Sherpa blokta. Onunla gurur duyuyoruz bu arada. Yani hiç Sherpa haberi yoktur. İşte ödül aldık, bu tıt falan filan, öyle bir şey yok. Ama bir süre sonra yaklaşık 300-400 tane yazı yazdıktan sonra bir tekrarlar başlıyor. İki, okurdan talepler gelmeye başlıyor. Üç, sizin gitmek istediğiniz bir yol oluşuyor. Biz o yolda bir karar aldık. Dedik ki birincisi Türkçe kaynağı bulmakta çok zorlanılan konu başlıklarını bir seçelim. Kullanıcı deneyimi özelinde. Bunlardan seriler oluşturmaya çalışalım. Mesela bugün altını çize çize Şerpa'da herkes çılgınca akış diyagramı çizer demiştim. Akış diyagramında...
Hadi artık hala sonuca ulaşamadım. Şeyde gerçekten çok böyle
üstüne tartışmayı mümkün kılan unsurlar. Okuduk sonra dedik ki okuduklarımızdan bir e-kitap yapalım.
Peki seriler kart gruplama nedir? Kart gruplama aslında bizim üniversite oluşturmadaki en temel çalışma yöntemlerinden biri.
Sunumlarında hep efsane bükücülük yapmamız gerekiyor. İşte diyor ki above default, yani bu scroll'dan önceki alanda olması gerekmiyor mu en önemli öğelerin? Hayır, gerekmiyor. Nereden biliyorsun? Bak, araştırma var diye bir rasyonel gösteriyorsun. Ya bunlar da UX efsaneleri aslında. Bu efsaneleri ortadan kaldırmamız lazım deyip bir tarama yaptığımızda 33 tane UX efsanesi keşfettik. Araştırmalarla bezenmiş. Oturduk bunları çevirdik. Yani birazcık ihtiyaçtan yola çıktı belli bir bölümü. Şimdi ise geçen sene biraz daha hayali büyüttük ve dedik ki sadece kullanıcı deneyimi tasarımı yazmayalım. Mottoyu da değiştirdik. Her şey tasarım olsun bu bloğun mottosu. Ve de biz tasarımla problem çözmenin hayatın her yerinde bir yansıması olabileceğini iddia edelim. Seçim sistemi nasıl tasarlanır? İşte insan kaynakları sistemi nasıl tasarlanır? Mutlu çalışan hayatı nasıl tasarlanır gibi ve bunların başarılı örneklerini röportajlarla örnek rasyonel olarak bloğa aldığımız bir yola doğru gitmeye başladık. Yani hep bir dönemleri var bunun. Kullanıcıdan alınan geri beslemeler var ama ilk çıkış noktamız kendi bulamadığımız içeriği oluşturmaktı birilerine fayda sağlamak için. Kullanıcı deneyimi tasarımı çok zengin bir konu. Bir kere her gün yeni bir input-output dünyası çıkıyor. İşte voice interaction çıktı şimdi. Yaz babam yaz. İstediğin kadar yazacak şey var. Bugün burada bir arkadaşla konuştum. Virtual reality için UX var. Yani biz kafamıza bu aletleri takacağız da onun UX'i nasıl olacak? Beyin dönüyor, işte yaşlılar ne yapacak? Machine learning, AI ve işte bu algoritmik design dünyası var. Bunların daha makaleleri bile Türkçeleştirmedi. Değil blog yazılması. Dolayısıyla çok yazı var, konu var. Zor olan seçmek, hangisini seçeceğiniz. Dönemleri ayırmak ve temalara bağlamak tutuyor. Tema da şu, bizim okurlar bize hep şunu söylüyor. Nereden başlayacağımı bilmiyor. Bana sıraya dişsenize. Yani küratörlük istiyor aslında. Çünkü Google diye bir şey var. Ne arasanız var içinde. Ama bir makale geliyor karşınıza. Acaba bu başlamam gereken yer mi? Çok mu ileri, çok mu düşük seviye bilmiyorsunuz. Dolayısıyla aslında küratör olmaya çalışırsanız konu başlıklarını daha kolay buluyorsunuz. Biz hangi alandaki en değerli içerikleri bir araya getirmeye çalışalım? Sonra o başlığı yakaladığınızda yazacağınız konularda çıkıyor. Böyle bir şey. Rica ederim.
Var mı soru?
Ya ben şeyi merak ediyorum abi. Biz Türklerde genellikle şey var işte. İsviçreli bilim adamlarının araştırması sonucu işte evet. Şöyle. İşte Alman yazarların bilmem nesinde şöyle. Mesela böyle birisi sunum yapacak ya, oturuyor adam Google'lıyor. 5-6 tane. Ondan sonra 2 tane Medium post oku. YouTube'da da biraz bak. Otur bir şeyler yaz. Çık sunum yap. Ya öyle alışmışız ki böyle birileri yazsın da alalım böyle özetleyelim falan. Mesela artık şey falan böyle çok baydı yani. Hani işte hani gerçekten hani bunlar UX adına çok büyük şeyler. Mesela Heinz, işte Netflix bilmem ne falan. Atıyorum işte şu McDonald's'ın filmi falan hani. Ya o kadar alıştık ki böyle hazır şeylere. Sherpa tarafında böyle sizi daha önce hiç araştırılmamış şeylere iten mesela bu da bir şey. Hani daha önce çok böyle dillendirilmemiş bir şeyi ifade ediyor olmak da hani çok zor bir şey. Biz de UX minimal olarak böyle ilerideki şeyimiz biraz da bu hedefimiz. Yani tasarım nedir'i konuşmaktan ziyade atıyorum çocuklar için UX nedir'i. Hani, yani çok böyle girilmemiş alanlara girmeyi çok istiyoruz. O tarafta sizin motivasyonunuz, şeyiniz nasıl? Bir de siz hani ciddi anlamda bence Türkiye'deki şeysiniz. Yani o önderler, öndersiniz bence o tarafta da. Hani ben bunu sizden duymak istiyorum. Ya oradaki sizin şeyiniz ne? Hani nasıl çıkıyor oradan o size fikir? Onu merak ediyorum.
Şimdi acı gerçeklerden de bahsedeyim. Şarpa da şu anda 19 kişilik, bütün şirket üzerinde de 24 kişilik bir makina ve bu makine yakıyor. Ve onun yakması bizim aynı zamanda onu doyurmamız zorunluluğunu da getiriyor. Buradan girmemin sebebi şu, hayal ettiklerimizin bazılarını yapamıyoruz. Çünkü bu sistemi yaşatmak için birilerine hizmet vermemiz lazım. Bu iş, yani bu şekilde çalışmak bir süre sonra insanı moralman çökertebiliyor. Yani ben de oturayım, işte örneğin işte devasa bir Suriyeli nüfus gerçeği var Türkiye'de. Bu adamların entegrasyonu için, yani bizim hayatımıza entegrasyonları için özellikle eğitim ekseninde bir program tasarlayayım çok istiyorum. Veyahut da işte benim kişisel merakım bu algoritmik tasarımla ilgili küçük küçük projeler yapalım, site projeler istiyorum. Odaklanabilmek istiyorum bir alana ve bunu da birisi için zorunluluk alarak yapmak istemiyorum. Acı gerçek şu, dünyada bu tip inisiyatifleri devlet veyahut da kar amacı gütmeyen kurumlar destekliyor. Türkiye'de kimsenin pek umurunda değil. Devlet belli alanlar belirliyor, onlar da destek veriyor sadece. Şarpa'da biz bu şarampole yuvarlanmamak için, yani sadece müşteri işi yapıyor ve diğerlerinden muaf kalmamak için kendimize bir kural koyduk. Dedik ki bütün stüdyonun eforunu maksimum %65 oranında müşteri işine ayıralım. %35'ine bizde internal diye bir etiket var. %35'ini internal efor olarak ayırmak zorunda kalalım. Yani bir ayda ortalama şarpının 2200-2400 adam saat kullanılabilir kaynağı var. Biz bunları her yılın başında tek tek izin günleri, arifeler vesaireleri de alıp oturup bir izin takvimi hazırlayıp ortaya çıkarıyoruz. Ay ay, kişi kişi, yetkinlik. Ve ondan sonra da diyoruz ki %65 müşteriye ayırdık, %35'te ne yapacağız? O kadar çok şey yapmak istiyor ki insan, demin dediğin gibi. Bunların içerisinde bir önceliklendirmeye gitmemiz gerekiyordu. Biz önce Sherpa Blok'a verdik bunu işte. Sherpa Blok bizim 3,5-4 yıl bütün emeğimizin %30'unu alan bir projeydi. Şimdi onun bir takımı var. Ayrıldı. Artık Sherpa Blok bir kendi başına idare. Sonrasında Çizio geldi. Hatta peşi sıra. Girişimcilerin İş modelleme konusundaki zafiyetlerinden ötürü Çizio'yu çıkarttık. Çizio bilen var mı bu arada? Ciz.io. Güzel. Bir web uygulaması. Giriyorsunuz, size iş fikrinizi bir iş modeliyle görsel hale getirecek araç sunuyor. Aslında bildiğimiz beyaz tahtadaki post-itlerle yaptığımız deneyimi dijital ortama aktarıyor. Veya yalın kanvas doldurabiliyorsunuz. SWOT analizisi yapabiliyorsunuz. Bildiğiniz bir cetvel. Bu da Türkiye'de girişimcilik ekosistemine çok üfürüyorlar. Ama ne yazık ki bu işte ben de bir yemek sepeti olur muyum da yeri gitmiyor. Bu çocukların iş modeli tasarlamak için bir şeye ihtiyacı var diye ortaya çıkarttığımız bir iş. Dünyada bizim öykündüğümüz tasarım ofisleri bu alanda çok daha fazla odaklanıp dikeylerde çalışabiliyorlar. Türkiye'nin tasarımı bir problem çözme tekniği olarak kullanmaya çok ihtiyacı var. İşin güzel tarafı kafa yapısı da buna yatkın insanlarız. Pratik zekalıyız. Eksiğimiz şu, biz sistematik düşünmeyi sevmiyoruz. Yani Türk her seferinde başka yoldan gitmeyi sever. Aynı yoldan gitmeyi sevmez ama Alman hep aynı yoldan gider. Türk şema çizmeyi sevmez. Ya ben onu yaparım 2 dakikada der. Alman hep şema çizer. Türk bildiği şeyi başkasıyla paylaşmayı sevmez. Ama bütün dünya paylaşıyor. Bütün bunların aksine giden bir dünyamız var şu anda Şerpa'da. O ilham veriyor birilerine. İşte buradayız hep birlikte. Ama sorunu şöyle bağlayayım. Sorunu bu dikeylere gitmezsek biz de kendimizi mutlu hissetmeyeceğimizi biliyoruz. Ama bütün gücümüzle onlara gidersek de Şerpa'yı ayakta tutamayacağımızı biliyoruz. Çünkü öz sermayeyle gidiyor. Kazandığı parayı yiyor. İleride bambaşka bir dünyaya gidersek o zaman yani %65 değil %35 müşteriye iş yapalım. %65 Türkiye'nin sistemini düzeltelim. Mesela çok bayağı şey var düzeltecek ülkede. Evet.
Biraz aslında iş modelinize de değinmişken design as a service'i sormuşlar. Evet. Bunu nasıl tanımlıyorsunuz diye bunu da isterseniz başlayabiliriz.
Ya biz bu SaaS jenerasyonuyuz. Software as a service bizim hayatımızda şeydir. Benim yaşım makinalara kurulan yazılımları gördü ama buradakilerin çoğu her şeyi tarayıcının içinde kullanıyor. Ve tarayıcının içinde kullanmaktansa self servisi olarak bir yazılım satın alabiliyor, bırakabiliyor. Mesela Dijitürk gibi değil, hani faksı bir yere yollama, faks atmanız gerekmiyor bir şeydi. Ve burada beni çok etkileyen bir konu vardı. O da şu, ölçeklenebiliyor. Ve tasarım bütün dünyada, reklam ajanslarında veyahut da işte mimaride veya başka tasarım çözümlerinde hep çıktıyla fiyatlanıyor. Yani bir çıktı vaat ediyorsunuz, taahhüt ediyorsunuz, müteahhit gibi. Karşı taraf o çıktıyı satın alıyor sizden. Dolayısıyla işin tamamlanma kriteri sizin yaptığınız çıktının başta hayal ettiğiniz ve ben bunu da yapacağım, bunu da yapacağım dediğiniz kriterlerine göre olmak zorunda oluyor. Kullanıcı deneyim tasarımı öyle bir şey değil. Bu arada biz iki yıl kurulduğumuz ilk iki yıl biz de çıktı bazlı fiyatlama yaptık. İşte bir mikro site geliyor. Diyoruz ki tamam biz bu mikro siteyi yapacağız. Bu içerikler olacak. Ve de işte şu definition of done'lar barınacak. Fiyatı atıyorum 15 lira. Hep şeyi gördük. Bir yolun başında bunları tasvir etmek kolay ama daha ikinci adımda her şey değişiyor. İki, sizin kontrolünüzde olmayan birçok değişkeni sübvanse edecek fiyatlamalar yapmanız gerekiyor. Ya da şişirmeniz gerekiyor. Üç, proje bazlı işler sizin sonuca çok etki edebileceğiniz alanlar açmıyor. Ama oturup bambaşka bir yolla bu hizmeti fiyatlasak nasıl olurdu diye kafa patlattık ve Focus Driven Pricing diye ben bir tane makale yazdım Medium'da. O da bir hipotezdi bu arada. Bakalım bu makale bizim istediğimiz insanlarda bir tınlama yaratacak mı? Bayağı bir olay oldu o yazı. Olay oldu dediğimde böyle milyon yani viral oldu falan değil. Bizim çok değer verdiğimiz bir hedef kitlede karşılık buldu. Ve sorular geldi çılgınca. Özeti şu, DAAS'ın çıkış noktası. Biz bir ekip kursak, bu ekibin belli yetkinlikleri olsa, bu yetkinlikleri sizin probleminizi çözmek için sizin sürecinize dahil etsek ama bu sürece dahil olma durumunu saatle limitlesek. Yani odağımızı saatle limitleyebilir miyiz? Şöyle düşünün, bir elektrikçi geliyor evinize, bir problem var ve eğer ki elektrikçi onun çok çabuk ne olduğunu anlayabiliyorsa size fiyat verebiliyor. Ama ne olduğunu anlayamıyorsa diyor ki ben bununla bir ilgileneyim. Ve orada geçen süre boyunca aslında işçiliği saat başına size charge ediyor. O da odağını fiyatlıyor aslında. Daha da temele çıkalım. Yani iyice mühendis gibi konuşayım. Bu adamın tahsis edebileceği belli bir emeği var. Bu emeği yetkin bir elektrikçi olarak fiyatlıyor. Biz bunu neden bir takıma uygulayamayız diye oturup bir iş modeli yazdık. Sonrasında gidip bunu aktif müşterilerimizin tamamıyla test ettik. Bir tanesi hariç hepsi ben bunu denemek istiyorum dedi. Çünkü yaptığımız araştırma şunu gösteriyordu. Birincisi Türkiye'de tasarım firmalarına kimse güvenmiyor, işveren. hep bir ağzı yanmış insanlar var. Bence bu arada bazıları da kendi hatalarından ağzını yakmış durumdalar. İkincisi, bu güvensizlik ortamı içerisinde çok kısa süreli iş birlikteleri olmuş, iş birliktelikleri olmuş. Tutundurma diye bir şey yok. Üçüncüsü, herkes birbirine güvenmek istiyor ama kimse adım atmıyor. Biz de madem ki yok odağımızı saat bazlı fiyatlayacağız gibi garip gureba şeyler söylüyoruz. Dedik ki bunu karşı tarafa kabul ettirebilmek için hiç tahmin edemeyecekleri kadar şeffaf olmamız lazım. Şeffaflık nerede başlıyor? Bir, fiyatlamada. İşte Akbank'a gidip adam saatinizi 400 TL'den veriyorsanız ama başka bir firmaya gittiğinizde 200 TL'den veriyorsanız bu sanmayın ki bilinmiyor. Biliniyor. Ve siz adamına göre şerbet vermeye başlıyorsunuz. Ya biz fiyatları kamuya açamaz mıyız dedik. İlk onu koyduk. Fiyatlar liste gibi web sitesinde gözükse. Bugün Playbook diye bir belge var bizim web sitemizde. İndirince fiyatlarımızı görüyorsunuz. İki, bizim ne yaptığımızı anlamıyorlar. Şarpa blokta anlatmaya çalışıyoruz ama kim oturacak da okuyacak onları. Bu insanlara bizim ne yaptığımızı, onlar için harcadığımız eforu o kadar şeffaf bir şekilde raporlayalım ki bizimle ilgili kafalarında hiçbir şüphe kalmasın. Çünkü saat satıyoruz. Senin bu problemi 35 saatte çözdüğünü ben nereden bileyim demesin bize. Dahası ortaya çıkışı bu focus driven pricing'den sonra yaptığımız doğrulamada güvenin ve de şeffaflığın karşı tarafın istediklerini karşılaması olduğu ortaya çıktı. Dedik ki focus driven pricing zor. Design as a service diyelim buna. Hatta işte software as a service oluyor, platform as a service oluyor. Design as a service niye olmasın dedik. 2017'nin Ocak ayında bütün iş modelimizi, yani bizle proje bazlı çalışmak isteyen herkese hayır demek şartıyla çevirdik. 2 yıldır %55 büyüyebiliyoruz. İnsan sayısını arttırmadan. Kârlılığımızı arttırabildik. Yani bu arada kâra geçtik falan. Normalde bizim gibi firmalar pek kâr etmiyor. Bilirsiniz hocam. Sadece mesleki tatmin. Ve bu modeli ihraç edebilmeye başladık. İnsanlar bunu alıp avukatlar kullanıyor, mimarlar kullanıyor, yazılım firmaları kullanıyor. Mesela yazılımcıların eğer bir yazılım stüdyomuz varsa bence çıktı bazı fiyat vermesi kadar fantastik bir şey yok. Yani nasıl yapıyorlar bilmiyorum hala ama çünkü yani bir yazılımın definition of done'ını, onu kodunu yazan adam bile ne zaman teslim edebileceğini bilmiyor. Siz oradan fiyatlama yapıyorsunuz. Bu model bir evrim geçirecek mutlaka. Başka yerlere doğru da gidecek. Belki farklı paketler çıkartacağız. Ama design as a service, yani sürekli olarak bir firmaya tasarım odağında hizmet veren takım Sherpa. Bu modelle bize bir düzenli gelir sağladı. Bu arada nasıl çalışıyor? Çok özetle onu söyleyeyim. Mesela geldiniz, dediniz ki benim bir girişimim var. Bu girişimde sizden kullanıcı deneyimi, hizmetleri almak istiyorum. Ne alabiliyorum? Dediniz. Biz diyoruz ki araştırmayla başlıyor. Strateji geliştirme, bilgi mimarisi yaratma, interaksiyon tasarlama, ara birim sahneleri tasarlama, prototipleme, sonrasında da optimizasyon dediğimiz, yani yayına çıksın veya yayındaysa da bunun kullanıcı deneyimindeki zafiyetlerini düzeltelim, daha iyi bir hale getirelim dediğimiz süreç. Peki diyorlar, tam hepsini yapın diyor mesela. Nasıl yapacaksınız, ne zaman biter? Biteri bilmeyiz diyoruz birincisi. Peki ne zaman bitmesini istediğinizi siz biliyor musunuz diye soruyoruz. Genelde hayır diyorlar, çok çabuk bitsin diyorlar. Dahası belli kriterleri var. Birincisi 3 aydan az kimseyle çalışmıyor Sherpa. Minimum 3 ay olacak. Çünkü hiçbir etki edemeden adam gidiveriyor. İkincisi minimum 100 saat çalışacağız. Maksimum 200 saat çalışacağız ayda. 200 saatin üstünde proje sahibi gelmiyor mu? Geliyor. Onlara da hayır diyoruz. Çünkü bu sefer büyük balinalar oluyor ofisin içinde. Onlar bir kuyruk darbesiyle sizi batırabiliyor. 100'ün altında olduğunda da çok fazla proje oluyor. Bu sefer de odak maliyeti yükseliyor. Yani sabah emlak, öğlen inşaat, akşam hava yolları yapamazsınız. Yani kafa yanıyor bir süre sonra. Bir de verimliliği ayarlamak için, yani optimizasyon delisi olsanız da düşünmektense optimize etmeye kanalize olmaya başlıyorsunuz, zevk vermiyor. Firmaya diyoruz ki gelin önce sizin keşif sürecinizi birlikte yürütelim ilk ay. Akabinde de size gördüklerimize binaen bir sürüm planlaması yapalım. Yazılımcıları da getirin, reklamcıları da getirin. Kim varsa paydaş herkes gelsin. Yani o zaman siz bizim takımımız gibi çalışacaksınız diyorlar. Aynen öyle diyoruz. Ve bütün Sherpa'da bir UX producer bağlanıyor bu projeye. O producer o firmanın tahsis ettiği bütçeyi Sherpa'daki kaynaklarla birlikte kullanıyor. Her ayın sonunda 100 saat anlaşmıştık. Size bu ay 101 saat harcadık. Bu 101 saatin görev bazındaki dökümü bu. Yani telefon konuşması 0.43'te yazıyor. İşte atıyorum wireframe konusunda tartışma 0.015. Çünkü bunları gün içerisinde kullandığımız proje yönetim aracı bizim Teamwork. Teamwork'ün üstünde Chrome extension'la veya desktop bir app'le görev bazlı loglayan bir ekibiz. 6 yıldır bu arada. 6 yıldır bütün eforumuz var. Ve bu sayede planlamayı tutturabiliyoruz aslında. Design as a Service karşı tarafı da Sherpa'yı da mutlu eden bir sisteme dönüştü. Umarım böyle gider. O iki soru geldi. Evet.
Sizin bu arabada konuşmuş gerçekten Google örneğiniz var.
Ondan da biraz bahseder misin?
Google size tek sayfalık bir şey istiyorsa nasıl ikramlandırır?
Ya bir gün...
Adam şey diyor, bir sayfa yapabilirsin falan.
Ya bir... Öyle olmuyor ama. Bir firma da bahsetmiştim size arabada da burada da paylaşayım. Bir firma, isim vermeyeyim. Bir firmanın satın alma süreçlerinde masada otururken... Ya bu arada satın almaya gelene kadar 1000 kişiyle görüşüyorsunuz zaten de en son satın alma ekibine karşısına geldiğimizde bizim önümüze diğer firmaların tekliflerini koydu. Dedi ki sizin teklif çok garip. Bakın diğerlerinin hepsinde işte 20 ekran şu kadar. Sonraki ekranların tanesi de bu kadar diye yazıyor. Sizinki öyle değil. Bir de sizin teklif niye bu kadar uzun? Bizim tekliflerimiz 16 sayfa. Her teklifimiz 16 sayfa. Bu arada standart uzamıyor da. 16 sayfanın sadece yarım sayfasında fiyat görüyorsunuz. Geri kalanı İşi nasıl yapacağımızı anlatıyor, kuralları anlatıyor, kabulleri anlatıyor ve şu cümleyle başlıyor. Bunu okumazsan ne olur biliyor musun? Çünkü teklif okumuyor Türkiye'de satın almacılar, sadece fiyata bakıyor. Dedi ki 15 tane ekran var, işte 150 tane ekran var. Ben de beyefendiye dedim ki siz Google olsanız arama motoru ekibinin satın alma müdürü. Deseniz ki Google'ı tasarlayın. Arama motoru bölümünü. İki sayfa mı fiyat verecektik? Yani bir tane ana sayfa var, search box. Basıyorsun, bir de listing page var. Başka bir şey var mı? Yok. Ne alakası var falan filan. O Google işte, o orası çok... Hiçbir farkı yok dedim. Yani burada o ekranda ne yazacağını bilmeden fiyat veren bir mantık atıyor. Yani kendini birim fiyatlama unsuru olarak ekrana aldıysa kusura bakmayın. Yani sizin deneyiminizi baştan bir ekranla çözeceğini düşünerek yapmış. Belki bütün sisteminiz tek ekran olacak. Nereden biliyorsunuz? Tartıştık bizi salladılar. Ama salladıklarında ya tamam biz de ekran fiyatı veririz deseydik belki de ben bugün burada oturmazdım. Yani çok direndik orada. Doğru olduğuna inandığımız için. Bu arada diğerlerini eleştiriyorum ama yatsımıyorum. Bu başka bir şey. Öyle çalışarak çok iyi işler yapan insanlar da var. Ben sadece onlar için üzülüyorum. Çünkü para kaybediyorlar. Bir. İkincisi de çok yanlış planlamaların içine balıklama atlıyorlar. Ekran bazlı üretim planını nasıl yapıyorsunuz mesela? Yani 15 ekran var diye araştırmaya nasıl giriyorsun? Yani o 15 ekranın adı ne? Birbirine nasıl bağlı? Hiçbir şey yok ortada. Tamamen varsayımsal fantazi dünyaları. Bunları yere indirmek çok zor değil. Bu arada bunları ilk biz yapmadık. Dünyada yapan birçok insan var, denemişler farklı yöntemler. Ama herkes şunu söylüyor. Tasarım yapan ekipler, bugün burada onu anlatmaya çalıştım. Böyle one man show bir dünya değil bu, takım işi. Takımı birlikte çalıştırabilmenin yolu Önce kültür inşa edersin, sonra da metodoloji geliştirirsin. Takım ona bağlı çalışır. Bunun odağını veyahut da saatini fiyatlayıp onun olabilecek en yüksek etkide sonuç almasını sağlarsan para kazanırsın. Öbür türlü mesleki tatmin kazanırsın. Bunu da şöyle söyleyeyim. Hintliler de bu şekilde çalışıyor. Saat satıyorlar. Ama orada bir insan patlaması var. Yani bir kere adamların kafası da buna uygun. Yazılımda da, tasarımda da. Ama sonuca etki etmeyi hiç düşünmüyor. Spaghetti kod Hindistan'ın yazdığı kod yüzünden çıktı. Arap saçı gibi kod yazıyor. Saat doldurmak için. Eğer ki yaptığın işin sonunda belli bir metodolojiyle iyi çıktı verebileceğine inanıyorsan, o zaman seninle çalışmak için adam saat fiyatına kimse bakmıyor. Sana da ekran dayatmıyor açıkçası. Aslında.
Ben bir ekleme yapabilir miyim?
Tabii ki hocam.
Biz ekran bazında teklif verdik.
Öyle mi?
Evet. Geliştirinizi çok iyi kabul ediyorum. Çok haklı verilmişlere.
Neden ekran bazında? Bir örnek case üzerinden gideyim. Vermek zorunda kaldık. Hı hı. Bundan 3-4 yıl önce bir e-devlet projesi, bayağı büyük bir proje. Firma da bizi tanıyor, ODTÜ Teknokent'teyiz. Hani konum olarak vesaire ne hizmeti yaptığımızı biliyor, işin değerini de biliyor. Dediler ki hani UX de olsun istiyoruz bu çalışmada. Biz onlarla bir team, bizim de çalışma şeklimiz aslında hani team up yapmak. Oluşturduk teklif vesaire. Ondan sonra kurumdan uzmanlar geldiler, görüştük, ettik vesaire. İhaleye girilecekti. İhaleyi de kazandılar. Sonra siyasi olaylar oldu. E-Devlet ya. Onlardan alıp başka bir firmaya verdiler. Biz de o konuyu unuttuk açıkçası. 3 yıl sonra ürünü geliştiren firma bize geldi. Değil mi Gökçe'cim? Ya dediler biz bunu 3 yıl uğraştık, yaptık. Fakat hiç kullanamıyorlar. Bir gelin toparlayın. Hatta ODTÜ'de bir etkinlikte o kurumun başkan yardımcısıyla karşılaştık. Dedi ki adam hani şey değil, yazılımcı değil, bizim dünyadan değil. Ya ben baktım dedi ürüne, bunu bilgisayarcılar yapmış, mühendisler yapmış. Hiç tasarımcılar dokunmamış dedim. Bunu toparlatın. Böyle de bir bilinç var bu tarafta. Ne kadar süremiz var? Vallahi işte dediler 2 ay. 2 ay mıydı? 4 hafta. Evet. Yani 4 hafta süremiz var. Biz hemen toplantılar, şunlar bunlar. Kaç ekranınız var dedik. Ne yapalım? Hani T0 anında tabii ki kim yazabilir? Hakikaten mantıksız yani. Şu kadar ekran olacak demek kadar bizim mesleğimize intihar bu. Ondan sonra bize dediler ki 13 tane ana ekran. Bir de o var. Evet. 13 ana ekran, evet. 25 tane de alt ekran.
Alt ekran.
İyi dedik biz hani, çünkü bizim de artık şeyimiz saat bazında değil ama en azından gün bazında vermeye çalışıyoruz. Yani şu kadar günde yapabiliriz dedik. Evet. 4 hafta tanımladık. Evet. Ama hiç e-devlet projesi yaptınız mı? İnanılmaz süreçler. Yani bizim bankalar, evet. İki devletle çalışmalar. Yani stakeholder'ın limitless, sky is the limit orada. Herkesin bir söz hakkı oluyor ama bankalarda öyle. E-Devlet'te de şöyle bir şey oluyor. 2 tane uzman atıyorlar. Her şey onlar karar veriyor. Bizim neyse ki 4 haftada diye tanımladığımız proje 4 ayda bitti.
Güzel.
Yani güzel ama yani bitirmek zor. İllallah dedik. Bir sürü iterasyonlar, şunlar bunlar ama maalesef müşteri öyle bir geliyor ki, öyle bir aşamada geliyor ki bazen reddedemiyorsunuz da.
Doğru.
Yani
doğru.
Para kazanacaksınız.
Doğru.
Yani bu aşamada git diyemiyorsunuz. Bir de hani devlet falan Ankara'dasınız. Doğru. Öyle durumlar oluyor maalesef.
Bu arada yani şu da var. Böyle çalışmayı seven de var bu arada. Yani işte diyor ki mesela biz e-ticaret odağında çalışmak istiyoruz. Bu arada kullanıcı deneyimi tasarımı firması. E-ticarette kendine bir pattern oluşturmuş. Diyor ki işte funnel 7 adımdır. Burada maksimum işte 25 ekran çizerim. Bir design sistem kurmuş adını bilmeden, aslında var bir pattern library'si. Bakıyor e-ticaret için ne kadar farklı olabilir ki deyip orada içeride fabrikasyona dönmüş. Bankacılık, yani bütün internet bankaları, bankacılıkları 2 yıl öncesine kadar aynıydı. Çünkü arkadaki yazılımı yapan firma da aynıydı. Herkese okutuyorlardı. Şimdi farklılaştı. Dolayısıyla yeter ki tek doğrunun işte ekran bazlı fiyatlama olduğuna dair bir yanlış şey çıkmasın ortaya. Kanaat. O tehlikeli açıkçası.
İstanbul firmalarının biraz kurbanı oluyoruz.
Vallahi evet, bizde çok değişik insanlar var.
Mikrofon bende bu arada. Ben şeyi merak ediyorum. Ya Sherpa olarak Design as a Service şeklinde bir hizmetten bahsettiniz az önce. Sohbetin geldiği bu noktada. Süreçlerde time tracking ve time management'ı internal olarak nasıl yapıyorsunuz, nasıl yönetiyorsunuz? Biraz ondan bahseder misiniz?
Şimdi ekip neredeyse 2 ayda bir yeni bir sürüm çıkartıyor bizim time planning yöntemlerimize, öyle diyeyim. Sürüm de şöyle, evet bir tane extension var. Basıyorsun, başlıyor, basıyorsun, duruyor. Tamam. Ama önemli olan sadece kayıt altına almak değil, bir alokasyon planlaması yapabilmek. Yani biz işte X firmasına 100 saat satmışız, diğerine 200 saat satmışız, öbürüne 150 saat satmışız. 11 tane aktif carisi var Sherpa'nın. Bu firmaların her biri farklı saatte hizmet alıyorlar. Birinci değişken. İki, her birinin projesi farklı etapta. Yani biri research'te, biri interaksiyonda, biri bilgi mimarisinde, farklı farklı bölümlerde. Üç, sizin içeride her rolden aynı sayıda adamınız yok. Dört, sezonsallık diye bir şey var, hasta oluyor vesaire, bir şeyler oluyor. Beş, bütün bunları planlamak için her hafta yenilenen bir sistemle çalışmanız lazım. Nasıl? Biz sprint koşuyoruz. Haftalık planlama yapıyor Sherpa. Aylık planlaması var yukarıda, sürekli kontrol ettiği. Çeyrek bazlı var, bir de yıl bazlı var. Ama realite haftalık dönüyor. Bir hafta bir şeyi geciktirdiniz, birisi önünüzü tıkadı, biri onay vermedi, bir şey oldu. Önümüzdeki haftanın planı değişiyor. En büyük bugünkü darboğazımız, şeye benzetiyoruz onu. Veri merkezlerinde iki tip hizmet vardır. Bir shared hosting, bir de dedicated hosting. Shared hosting'de 10 tane firmayla aynı sunucuyu paylaşırsınız. Sherpa şu anda öyle. Dedicated hosting'de de kendi makineniz vardır. Pahalıdır. İstediğiniz gibi hat çekersiniz vesaire. Paylaşımlı kaynak yönetimi, saatleri tuttuk, planladık. Sürekli optimizasyon yapma zorunluluğu getiriyor Sherpa'ya. Bu çok yorucu bir şey. Şöyle düşünün, Ağustos ayında tatilleri de çıkarttıktan sonra bizim 1080 saat proje sahiplerine ayırdığımız zaman kalıyor. İçerideki kontratlar, atıyorum şu anda 750-800 saat civarında kontrat var. Geri kalanında 330 saatiniz kalıyor. Çok büyük 3 tane proje sahibi geldi karşınıza. Hepsi sizle çalışmak istiyor. Bu yaşanmış bir olay bu arada. Şimdi bir tanesi diyor ki ben ilk 6 ay yoğun kaynak ayırmanızı istiyorum. Peki 150 saat istiyorum diyor. Tamam, onu eklediniz. Şimdi adamla konuşurken bile biz bir tabloda projeksiyon senaryo hazırlamamız gerekiyor. Bunu sokarsak Ağustos ayı ne olur? Çıkarttım, bunu sokarsak ne olur? Bir teklifi hazırlamamız 5 dakika sürüyor. Çünkü teklif... Bir yazılım kullanıyoruz Nifty diye. Onun içerisinden veri çekiyor. Ama kaynağı, o takvimi oturtması günlerimizi alıyor. Birisi hasta olursa ne yapacağız? İşte oraya iki tasarımcı girmesi gerektiğinde ne yapacağız? Bunun planlamasını yaptık. Diyelim ki proje sahibi durdu ve başka bir şeye sokmak istedi. Biz adama hayır diyemeyiz. Çünkü DAS'ın temel kuramı şunun üstüne kurulu. Senin bir UX takımın var, istediğin kadar, istediğin projede çalışırız. Yani bir mobil uygulamayla geldin, başladık, bilgi mimarisine geldik, dur, şimdi web sitesine geç, web sitesinde araştırma yapın dediğinde tamam diyoruz biz. Bizim için hafıza bir hafta, bir haftalık şeylerle gidiyoruz. Bu anlattıklarımı doğru düzgün çalıştırabilmek için her cuma akşamüstü 1,5 saatlik bir takım planlama süreci geçiriyor Sherpa. Hepsi bizim yukarıda bir alanımız var. Orada büyük ekranın karşısına geçiyorlar. Bir sonraki haftaki işlerine bakıp proje proje, görev görev efor atıyorlar. ben Hepsi Burada'nın merchant site'ında navigasyondaki işte şu bölüme 4 saat efor atıyorum. Buna 3 saat efor atıyorum. Producer'lar proje bazlı bütçe kontrollerini yapıyor. 100 adam saati vardı. Bu sprintte 25 adam saati kaldı. Bunun üstüne çıktık mı çıkmadık mı? Tepeden bakan işte Head of Services ve Strateji ve Studio Manager stüdyonun alokasyonu doğru mu diye bakıyor. Burnout'lar var mı diye bakıyor. Burnout'u da şöyle hesaplıyoruz. Bir kişi bir günde maksimum 7 saat çalışıyor Sherpa'da. Bu arada daha fazla da çalıştığımız dönemler oldu. 12 saatler, 13 saatler. Hep bunların dezavantajını, amortismanını insan özelinde, işten ayrılmalarının arttığını görünce dedik ki biz bir gün içerisinde sabah 8.30'da ofise geliyoruz. Yarım saat kahvaltı, 9'da başlıyoruz, 18'de çıkıyoruz. Bir saat ara var. Ne kalıyor bize? 8 saat. 8 saatin 7 saatini mutlaka kayıt altına almalıyız. Bir saat Facebook, Twitter, Instagram ya da sigara, kahve, çay yemek dışında. Bu 7 saatleri planlama yaparken gözeterek mi planlama yapıyor çalışanlar yoksa estimation verirken uçuyor mu? Bu ne demek? Her hafta planlamasında şöyle şeyler görüyoruz. Bir arkadaşımız gaza gelmiş, bir işi bitirmek için bayağı istekli. Kendi haftasına 60 saatlik iş koymuş. Belli ki bir şey patlayacak. Bir tane Google Sheets hazırladık. Google Sheets Teamwork'tan veri çekiyor. Teamwork bizim proje yazılımı. Teamwork'teki taskları siz estimation girdiğinizde API'dan Google Sheets'e getiriyor. Yakup'un haftalık planına bakıyorsunuz. Eğer 35'in üstünde ise kızarıyor kolonları. Oturup onun üstünde kızarık kolonları aşağı indirmek için bayağı bir pazarlık dönüyor. İşte şunu tutalım, bunu böyle yapalım diye. Şu an en büyük problemimiz bu. Ama bu sabah anlattığım gibi bir wicked problem. Yani bugün çözeceğiz, yarın yine bozulacak. Orası kesin. Ama işte takıntılı olunca zevk veriyor bu. Hani işte bunu bir de yarın böyle deneyelim, şöyle deneyelim.
Değişken çok fazla olduğu için.
Çok.
Ben kişisel olarak özel hayatımda, iş hayatımda kendim böyle bir metodu uygulamaya çalıştım. Tedek değil. Yani toplu bir uygulama. Hani neye kadar vakit harcıyorum, haftalık bir görünüm vesaire. Belki şeyde eksiklik yaşadım. Şu an sizin anlattığınızın o çıkarımı yaşıyorum. Haftalık genel overall değerlendirmeleri kaçırdım. Bir de öyle bir şey ki, yani belli bir tool kullanıyorsunuz. Farklı farklı şeyleri de denedim. Yani şu an mutlak etmeye başladığınız demeyi unuttum sanmıyorum. Orada fail şeysi
başlıyor yani. Tabii.
Siz çok aşırı yani tam düz böyle kitabına uygun sistematik bir yapıda dedike çalışmanız gerekiyor.
Doğru. Doğru.
Biraz şey aşılması gereken ve biraz handikaplı olan bir şey gibi. Onun için çok mutluyum. Yani o ekip bu kadar komplet şeyi belli bir sürede bu dedike nasıl bu kadar düzgün çıkarabiliyor. O hayranlık yanıyor.
Teşekkür ederim. Bu arada yani bunu yapabilmek için belli şeylerden fedakarlık yapmanız şart. Yani örneğin işte böyle çalışacağız dediğinizde mesai yapmayacaksınız. Biz gururla söyleyeyim mesai yapmayan bir ekibiz. Hafta sonu da çalışmıyoruz. Ritüellerimiz var. Sherpa Sync diye bir etkinliğimiz var. Darma duman olduğumuz zamanlarda herkes bir gün boyunca toplanıp kendi yaptığı işle ilgili devreye aldığı ama diğer arkadaşlarına aktaramadığı yeni yöntemini anlatıyor diğerlerine. Aslında tamamen senkronize oluyoruz. Yaptığımız şey bu. Sprint Zero diye bir etkinliğimiz var. İşte sprint planlarken bilirsiniz sprint 1'den başlar. Sprint Zero olsa ne olurdu diye bir gün oturup dedik ki kendi proje planlama sistemimizde çatlakları halı altına süpürmeyelim. Yılda 2 defa proje yönetimimizi nasıl yaptığımıza dair yine tam günlük bir etkinlik yapalım. Ve işte araç değil bu arada. Mevzu task manager değil. Bir planlama yaparken task nasıl açılır? Yazılımdan bağımsız. Subtask olur mu? Internal review nasıl olur? Yani design kritik nasıl çalışır? Eğer ki bir işi müşteriye review'a yolladıysak ne kadar süre veririz? Fail ettiğimizde ne yapacağız? Retrospektifleri nasıl yapacağız? Grooming'i nasıl yapacağız? Bu tip şeyleri 6 ayda bir gözden geçirip iyileştirdiğimiz bir ritüel. O hafta sonu oluyor. Bunun bir bedeli var. Yani bu bunu çalıştırabilmenin. O da en önemli aşamada şunu hissettiriyor sana. Eğer ki bu bedel sana planladığın geri dönüşü sağlamıyorsa, yaptığın şey, idealize ettiğin şey bir ütopya. Yani yanlış bir yere gidiyorsun. Biz dedik ki, biz kendimize de zaman ayırmak istiyoruz. Bir özel hayatımız olsun istiyoruz. Yaptığımız işten zevk alırken, sadece biz zevk almayalım, bize para verenler de bundan bir fayda görsün. Ve bizimle çalışmaktan zevk alsınlar. Yani çıktının sonucundan vesairedense Şerpa ile çalışmaktan zevk alsınlar. Bunu başardığımız için bence daha iyi. Yoksa %55 ciro artmış bilmem ne, yani başka şey de yapsak artardı belki de. Önemli olan hani bir model, o modelin hedefleri ve bunun geri dönüşünü senin planladığın şekilde alabilmen. Bugün yani mutlu müşteri oranı %90'ın üstünde Şerpa'nın. Tutundurma 2 yıl. Yani ortalama 2 yıl kontratla gidiyoruz. Bu çok iyi. Sürekli yeni birileri gelmiyor. Onlara adapte olmak zorunda kalmıyoruz. Tek handikapı şu. Yeni birisi ekibe girdiği zaman 2 aydan önce adapte olamıyor. Yani çok zor oluyor. Çünkü çok bir kere çok belge veriyoruz. Sayfalarca doküman okuması lazım. Sonra çok fazla alışması gereken rutin var. Zaten eğer daha önceden hiç efor loglayarak çalışmadıysanız paralize oluyorsunuz. Bakıyorsun 1,5 saat, 2 saat. Abi sen bütün gün çalıştın, nasıl 2 saat? Ha ben onları unutmuşum. Çok oluyor. 1 ay falan. Ama 2 ay sonrasında oturuyor sistem.
Bir de haftada 60 saatten bahsederken aklıma geldi. Sorularımızdan bir tanesi de şeydi. Şerpa büyümeyi hedefliyor mu? Böyle bir planınız var mı?
Hedeflemiyor. Bu en çok gelen sorulardan biri bana ve bütün ekip arkadaşlarıma. İşte her şey iyi gidiyor. Bak bizim Londra'da bir ofisimiz var. Ocak'ta açıldı. Geçen sene 1 yıl orasıyla ilgili araştırmalar yaptık. İşte gittik 50 test drive'lar yaptık. İhracatçılar Meclisi bilişimciler için bir teşvik yarattı. Biz de onun kulvarından en azından ofis kirası konusunda bir destek alıp Londra'ya bir şirket de açtık bu sene. İşte oraya da gittiniz, büyüyeceksiniz artık herhalde. Bak pound oldu 8 lira. Orada bir saat satsanız Türkiye'nin 2 katı falan diye gaza geliyor herkes. Biz henüz kendi yaptığımız işin ölçeklenebileceğine kendimize inandıramadık, açık söyleyeyim. Bu iş 20 kişinin üstüne çıktığı anda ikinci şerpayı başlatıyorsunuz aslında. Yani bir şerpa vardı, şimdi bir şerpa daha kuruyorsunuz gibi oluyor. Çünkü çok grift bir iş bu. Yani prosedürel ilerliyormuş gibi gözükse de öyle değil. Büyüdükçe bizim piramide gitmemiz gerekecek. Yani takımların liderleri, liderlerin direktörleri, direktörlerin amirleri, onun işte unit head falan filan. Bu dikine yapılanma birlikte üretme döngülerini kırıyor. RGA nasıl yapıyor bunu? RGA 400 kişi işte atıyorum. IDEO nasıl yapıyor? 1000 kişi falan bile olabilirler bütün dünyada. Onların içinde onlarca tasarım stüdyosu var. Yani küçük küçük tasarım stüdyoları var. O şekilde çalışabilir mi? Evet. Ama Şerpa'nın büyümesindense bizim başka hayallerimiz var. Şerpa ile ilgili. Bunlar da kamuya açık, o yüzden paylaşmamda hiçbir sakınca yok. Biz eğitim alanında da hizmet vermek istiyoruz. Ama bunu da Şerpa yöntemleriyle yapalım diye planlarımızı o yüzden bayağı geciktirdik. Bir de danışmanlık vermek istiyoruz. Çünkü şu anki modelimiz herkese fit etmiyor. Herkese fit etsin diye de yapmadık bu arada. Ama özellikle küçük girişimlerle çalışırken hiç etmiyor. Ama onlarla da çalışmak istiyoruz. Çünkü çok yetenekli insanlar var bizimle çalışmak isteyen. Çok başarılı olacak. Dokunsak bir yere gidecek ama dokunamıyoruz. Çünkü bizim dokunmamız 3 ay. Adam diyor ki 3 ay, yani benim öyle bir bütçem yok. 3 ay hiç zamanım yok. Daha çabuk etki etmeniz lazım. Büyümeyi bu karmalarla mümkün kılabiliriz belki. Ama sayıca 20'nin üstüne çıkmamak gibi bir şey var. En tepedeki ideal de bir dijital ürün veya servisi yaratmak ve Sherpa'nın içerisinden ekip üyelerini oralara geçirmek. Sherpa'yı da bir akademi olarak, yani hep aşağıdan birileri gelsin, Sherpa'nın içerisinde yeterince projede demlensin ve bizim diğer ürünlerimize üye olarak geçsinler, takım üyesi. Öyle bir hayal söz konusu. Chizio'da bir adım attık, sonra hafif nefes kesildi. Sherpa Blok'ta adım tam anlamıyla atıldı. Oradan 3 kişiyi çıkarttık, öbür tarafa geçirdik. İkisi dışarıdan geldi ama birisi Sherpa'nın kurucu ekibinden Berk. Kendi tatmin olduğun işi yapmak çok zevkli. Başkalarına iş yapmak da zevkli ama mesela Chizio'da, Sherpa Blok'ta aldığımız hazzı hiçbir şeyde almıyoruz, açık söyleyeyim. Bu alanlarla büyüyeceğiz gibi gözüküyor.
Bir de Londra ofisinizden bahsetmiştiniz. Evet. Yurt dışına da tasarım ihraç ettiğinizi biliyoruz zaten. Yurt dışında çalışmak isteyen ve kullanıcı deneyimi alanında çalışan insanlara önerileriniz ne olurdu diye de bir sorumuz var.
Biz şu anda İspanya'da Ayata'ya hizmet veriyoruz. Güney Afrika'da bir sigorta firması var, Telesur diye, onlara. Bir de Dubai'de bir alışveriş, devasa bir alışveriş merkezi firması var. Ventures'la birlikte onlara hizmet veriyoruz. Remote yapıyoruz bütün işi. Sadece bir kere gittik İspanya'ya. Güney Afrika'ya hiç gitmedik. Dubai'ye de ilk tanışma zamanında bir Inception diye bir seans vardı, ona gittik. Birincisi, bu iş remote yapılabiliyor. Araştırma dışında. Araştırmanın remote süreçleri sancılı. Özellikle birebir görüşmeler yapmanız gereken noktalar. Kantitatif veriyi toplamak kolay da yüz yüze görüşmeler başarısız. Türkiye'de yaşayıp dünyanın her yerine remote UX design çıktısı sağlayabilirsiniz. Yani yurt dışına hizmet vermek için oraya gitmenize gerek yok. Yurt dışında yaşamak istiyorsanız ve aynı zamanda mesleğinizi devam ettirmek istiyorsanız, İngiltere bunun için çok doğru bir yer. Çünkü pazar derinliği felaket. Felaket. Yani köşedeki kuaför de dijital yatırım yapıyor. Onun da uygulaması var. İşte perakende de yapıyor. Bankacılık bizden geri bu arada. Ve deliler gibi dijital transformasyon süreci var. En büyük parayı devlet harcıyor. İngiliz devleti benim dünyada gördüğüm kullanıcı deneyimine en çok yatırım yapan devlet. Size şöyle söyleyeyim, vize başvurusu yaparken farkı anlarsınız. Schengen ülkelerine başvurun, bir de gidin İngiliz devletininkine başvurun. Görsel, estetik anlamda bahsetmiyorum. Kullanılabilirlik her yere nüfuz etmiş. Adamlar buna zaman harcıyor. İngiltere, Avrupa'nın kuzeyi ve birazcık da şimdi yavaş yavaş Polonya, Macaristan... Yani Avrupa topluluğuna en son giren demir perde ülkelerinde kullanıcı deneyimi tasarımcıları havada kapıyorlar şu anda. Üzgünüm ama gidince çok büyük bir fark görmeyeceksiniz. Kültür dışında, yani yaşadığınız kültür. Çünkü Türkiye'de bugün topu topu 10 tane ismini bildiğimiz Sherpa, UTR Lab, işte User Spots, IAM gibi firma var. Orada sadece sayıca daha çok var. Daha yüksek paralarla çalışıyorlar. TL'ye çevirince daha çok para kazanıyorlar. Ama iş yapış şekilleri bu saydığımız firmalardan çok da farklı değil. Yurt dışında çalışmak bir yurt dışı yaşam kültürü kazanması açısından bence herkesin düşünebileceği bir şey. Yani gitmeyin demem. Ama girdiğiniz ortamlarda yapacağınız iş çok farklı olmayacak. Onu peşin peşin söyleyebilirim. Eğer ki bu firmalardan birinde çalışıyorsanız. Burada yapamadığımız, orada yapılan tek şey şu. Orada kullanıcı deneyimi tasarımcısının sözü çok daha geçerli. Burada onu böyle kavga dövüş, tekme tokat alabiliyorsunuz. Orası bizden daha fazla buna yatırım yaptı, daha çok çalıştığı için böyle. Burada da gitgide bizim sözümüzü daha fazla dinleyen insan olduğunu görüyoruz ama. Eğer yaşınız gençse, yani bu alanla ilgileniyorsanız, bir yıl bir deneyim sahibi olmak, en azından İngilizce iletişim kurmak, kendi çıktılarınızı İngilizce ikna edecek noktaya getirebilmek için inanılmaz faydalı olur. Ama ta Amerika'ya gitmeye gerek yok bu arada. Avrupa baya baya doyurucu bu alan. Design It var mesela, İspanyol. Wipro satın aldı onları ama mesela Design It'te baya baya iyi kültüre sahip bu alanda. Londra'da onlarca firma var. Clear Left var işte. RGA'nin ofisi var vesaire. Kuzey Avrupa'da yani Norveç, Finlandiya, Danimarka'da zaten iş başka bir boyuta geçmiş durumda. Onların yaşam kaygısı yok. Yani adam zaten yaşıyor. Devlet bakıyor ona. Okul ücretsiz. Çok yüksek paralar kazanmasa da yaşamını idame ettirebiliyor. Dolayısıyla gerçekten tasarıma zaman ayıracak vakit bulabiliyorsunuz. Oraları da düşünülebilir. Eğer hava ile ilgili bir derdiniz yoksa, soğuk, işte yok güneş yok falan filan. Londra'da iğrenç. Hani, öyle olduğuna bakmayın, bayağı gri, gıp gri bir yer. Evet ama yani Ankara'nın grisi bence daha güzel bir gri. Orada bir de basık böyle yani. Ben hiç sevmiyorum da. Doğru valla.
Katılımcılarımızdan bir tanesinin yeni bir sorusuydu. Şunu merak etmiş. Yurt dışında sosyal bilimlerden gelen insanların kullanıcı deneyim alanında daha çok iş bulabildiğini, daha çok nasıl diyeyim geçerli olduğunu söylemiş. Türkiye'de bu çok böyle değil diye ifade etmişti. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Doğru. Biz hala araştırmanın önemini, ona bütçe ayrılması gerektiğini ikna etme çağındayız. Yani yontma taşıştan bir sonraki. Acı gerçek, firma geldiğinde diyor ki sen bu işin uzmanı değil misin? Ne gerek var araştırmaya? Sen işte hüristikli, içgörüsel olarak bas geç. Yani deyimi bu. Araştırmaya zamanımız yok. İşte bir an önce çıkmamız lazım. Bu neyi tetikliyor? Sebep sonuç ilişkisiyle gidelim. Siz bir kadro yatırımı yaparken en son onu düşünüyorsunuz. Bizde de öyle oldu. Acı gerçek. Ama biz kadro açabildiğimizde, dayatabildiğimizde araştırma süreçlerini, gidip ekibe kattığımız profilde psikolojiyi ve sosyolojiyi en tepeye koyduk. Çünkü bunları bunların akademik birikimine sahip olmadan kullanıcı deneyimi araştırması yapmak bence bir oksimoron. Yani neye bakıyorsun ki? Yani insanı, sosyal olguları anlayamıyorsan ya da anlamayı bilmiyorsan sen neye bakıyorsun? İşin güzel tarafı psikoloji ve sosyolojiden mezun olanlar daha önceden sadece o alanın, yani o kelimenin içinde geçtiği işte psikolog mu olacağım, sosyolog mu olacağım, işte istatistikçi mi olacağım, oralara mı gireceğim dar boğazındayken bugün yepyeni bir alan keşfettiler. Ve inanın empati kurmayı takıma öğrettikleri için de, çünkü tasarımcılar egosu yüksek insanlardır. Kullanıcı deneyim tasarımcıları daha da yüksek çünkü az sayıda var ya şu anda. Araştırmacı tokat atıyor aslında onlara. Kendine gel bak. Hani kendine gel çünkü kullanıcı sana bunu demiyor. Senin gibi düşünmüyor. Onu dinlememiz lazım diye bir avukatlık yaptığı iş. Ve her geçen gün onların araç seti de genişliyor. Demin sizle konuştuk. Google Analytics'ten veri çekmeyi öğrenmek istiyor. İşte Hotjar'la veya Full Story ile Visual Playback alıyor. Daha önceden ekranını kaydediyorduk. Şimdi uzaktan aslında JavaScript ile video yarattırıyoruz ve deneyimi görebiliyoruz. Bu çok daha ileriye gidecek bu arada. Dolayısıyla veri toplamada hiçbir problemleri kalmayacak. Hangi taraf çok gelişecek derseniz bence bu taraf çok gelişecek. Çok daha ilan göreceğiz bu alanda. Ve bu UX designerlarda en çok aranan özellik visual design yapabilmek değil, research'ten beslenebiliyor musun? Bu alanda daha önceden ne yaptın sorusuyla ortaya çıkacak bence.
Hazır biraz sosyal bilimlerden de bahsetmişken tasarım etiği hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani bu konuda çelişkiye düştüğünüz hiç oldu mu, durduğunu söyle bir.
Benim bir tane sunumum var Dark UX diye. Ben kelimeyi ben bulmadım. Bu bir akım. Genelde bel altı siteleri diyeyim. Hani o tip içerikler barındıranlar. Bir de bahis siteleri çok kullanıyor Dark UX'i. Aslında kötü niyetli deneyim tasarımı demek. Kötü niyetli deneyim tasarımı deyince ne geliyor akla? Aslında insanları kandırmak. Kandıran insanın etik kaygısı yoktur. Yani onun için sonuç önemlidir. Geri kalan her şey mübah. Bugün belki de hiç olmadığı kadar tasarım konusunda kaygılanmamız gereken dönemlere geldik. Neden? Çünkü tasarımını yaptığımız sunumdaki son slaytlar işte machine learning algoritması gidip kendi öğrenmeye başlayacak ve ilk hocasının karakterini taşıyacak o öğrenme. İşte benim yaptığım sunumda hep şey örneği var. Sergi Nikolay Kalashnikov'tu galiba. Mükemmel bir tasarım yaptı aslında Kalashnikov tüfeğiyle. Ve bu sayede yani tarihin en büyük, en etkili ölüm aracını inşa etmiş oldu. Ama onu yaparken aslında işte sudan etkilenmeyen, kum tutmayan, her daim seri atış yapabilen bir makine yapmak istiyordu. Ama o makinenin işe yaradığı, yani o tasarımın işe yaradığı şey insan hayatı yok olumuysa. Jared Spool şunu söylüyor. Yarattığın tasarımın sonuçlarından sorumlu olmadığını iddia ettiğin gün tasarım etiğin yerlere doğru gidiyor demektir. Dolayısıyla ben bir şey yaptım. Çok iyi çalışıyor ama çılgıncasına kötülük yapıyor dediğinizde şunu kabul edeceksiniz. Benim böyle bir kaygım yok. Olmaya da bilir bu arada. Herkes monotip olmak zorunda değil. Ama bahis siteleri insanları kandırmak üzere deneyimler tasarlıyor. İşte bu ahlaksız içerik siteleri diyeyim. Onlar inanılmaz taktikler geliştiriyorlar ve bunları ihraç ediyorlar. Etik öncelikle üstünde el sıkışmanız gereken bir kural olmalı. Tasarım stüdyonuz varsa veya bir ürün geliştiriyorsanız ve bu sizin yapabileceklerinizin limitini belirlemeli bence. Bu alanda UXP'in bir code of conduct'ı var. İşte ethical design'da nelere dikkat etmelisin diye. Bence ilk 101 seviyesi o. Onu alıp biz bunlardan hangilerini yapabiliyoruz acaba deyip çoğunu yapamadığımızı görüyoruz biz de. En azından bir o kekini alıp 3 tanesini uygulayalım bari diye yola çıkılabilir açıkçası.
Ben biraz açıkçası kendi işimde de mesela işte bahsetmiştik full story falan izliyoruz. Evet. Aslında kullanıcı deneyimini monitör ediyoruz. Doğru. Ve aslında kullanıcının haberi yok bundan.
Doğru.
Bu çelişki hakkında sizin görüşünüz ne? Onu çok merak ettim.
Kullanıcı izlendiğini bilmeli bence birincisi. Bir süre sonra izlendiğini umursamayacağını düşünüyorum kullanıcının. Ama bu KVKK, işte GDPR... Bunlar bu arada durup dururken çıkmadı. GDPR çıktığında İngiltere'de 10 yıldır Digital Protection Law vardı. Yani 10 yıldır var o. Bilgi hep şey diyorlar ya, yeni petrol aslında. Bilgiden çok fazla şey yapabiliyorsunuz. Ama o bilginin sahibi kimse, onu ondan aldığınızı o kişinin bilmesi gerekiyor. Bugün işte Facebook'un şeylerini konuştuk aylarca. Skandallarını. Ama yarın tahmin etmediğimiz yerlerden de bizim davranışlarımız hakkında bilgi sahibi olmaya başlayan organizmalarla birlikte yaşayacağız. Bu işin sonu nereye gidecek? Yani hep çip takacaklar diyorduk ki, belki de çipi isteyerek takacağız ve umursamayacağız ne bilgi aldığını. Çünkü işte seçim paradoksunu ortadan kaldıracak kadar basitleşecek hayatımız. Hiçbir şeyi düşünmek zorunda kalmayacak, otomasyon yapacak. Acaba biz sistemin istediği her şeyi almasına izin mi vereceğiz? Ne yazık ki gidişat biraz oraya doğru gözüküyor. Ama yani benim kişisel fikrim, bir kişi izlendiğini her daim bilmeli. Bu onun davranışlarını etkileyecek olsa bile. Çünkü farklı davranıyor izlendiğini bildiği zaman.
Ya aslında düşününce günde böyle defalarca biz bazı mesela cookie'leri kabul ediyoruz.
Doğru.
Artık ona da hissizleştik. Yani dediğiniz gibi bir şekilde belki bir rıza vereceğiz ama artık o otomatize edilmiş olacak.
Aynen öyle. Yani şu telefonu taşıdığımız sürece her şeyi bildiklerini biliyoruz ya. Bir tane test yapıldı Amerika'da. Android markayı söylemeyeyim şimdi. Bir çok büyük olan üreticilerden biri. Android'in bir işletim sistemi sürümünde bir özelleştirmeye gidip kendi sürümünü yaratıyor. Ve bununla ilgili güvenlik açıkları olduğu Reddit'te düşüyor. Sonra oradan bir tane developer alıp, ya bu adamlar ne bilgi alıyor acaba diyor telefondan. Kullanıcı arabiliminde GPRS'i kapatsam bile veri yolladığını, GPS'i kapatsam bile lokasyonu saklayıp ilk bağlandığın anda push ettiğini, gyro'yu full aktif kullanıp her şeyi aldığını, aynı cihazdan bir de farklı işletim sistemi kurarak, test ederek belgeleyip yaydı bunu. Dolayısıyla yani şu işte bu smart watch'lar bize takılı olduğu sürece aslında biz o hani şey cookie consent'e baştan all time okay demiş durumdayız. Sonumuz hayrola. You expect me to...